Ayrım 5, toplumsal yaşamda kadın. Ünite 10, kitle iletişiminde kadın. Sayfa 183, özet. Popüler kültür ürünlerinde kadın nasıl yer almaktadır? Kadınlar, kitle iletişim araçları tarafından egemen ideolojilerin yönlendirdiği, var olan toplumsal cinsiyetçi iş bölümünü devam ettiren ve yeniden üretimine neden olan iletilerle karşı karşıya bırakırlar. Böylelikle kitle iletişim araçlarıyla yaygınlaşan popüler kültür ürünleri, var olan anlayış ve değerlerin, başka bir deyişle toplumsal cinsiyetçi iş bölümünün devam etmesinden çıkarı olanlarla, tersine bu tür değerlerin değişimini bilinçli olarak amaçlayanlar ve böylesi bir değişimden yararlanacak olan kadınlar arasında bir pazarlık alanı oluşturacaktır. Ayrıca üretici ve tasarımcılar açısından kadınlar, erkeklere oranla hem genel eğitim düzeylerinin daha düşük olması, hem kamu alanındaki etkinliklerinin sınırlılığı nedeniyle popüler kültür ürünlerinin hedef kitlelerinden biri olarak görülmektedirler. Ancak kitle iletişim araçlarıyla iletilen ve yaygınlaştırılan popüler kültür ürünleri içerik açısından ele alındığında yer alan kadınlık konumunun ve kadınlar üzerinde oluşturduğu söylemin olumlu olduğu söylenemez. Popüler kültür ürünleri, kadınların toplumda var olan geleneksel rollerini, cinsiyete dayalı rol ayrımcılığını pekiştirmekte ve kadınların toplum içindeki konumlarını olumsuz etkilemektedir. Çünkü kadınlar, popüler kültür ürünlerinde ya geleneksel ya da cinsel kimlikleriyle ağırlıklı olarak yer almaktadırlar. Kitle iletişim araçlarında görev alan kadının konumu nedir? Günümüzde kadınlar kitle iletişim araçlarında ağırlıklı olarak arka planda görev yapmakta, yönetici konumuna çok az sayıda kadın gelebilmektedir. Tüm dünyada haberi sunan kadınların oranı hemen hemen erkeklerle aynıyken, haberi hazırlayan muhabir oranında ise kadın erkek çalışanlar arasında farklar görülmektedir. Kadınların görüşlerinin bu araçlarda yer alması, medyada çalışan kadın oranının düşüklüğü nedeniyle 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar pek mümkün olmamıştır. Türk basınında kadın gazeteci sayısındaki önemli artış ise 1980'li yıllardan sonra olmuştur. Bu nedenle de medyanın işleyiş mekanizmalarının oluşturulma sürecinde çalışma ve uygulama pratikleri erkekler tarafından belirlenmiştir. Bu tarihten sonra medyada çalışan kadın sayısında belirgin bir artış olmasına karşın, karar verme yetki ve sorumluluğunun erkeklerde olması, kadın görüşünün ifade edilmesi önünde engel oluşturmaktadır. İletişim fakültelerinden mezun olan kadınların sayısı her geçen gün artmasına karşın, kadınların halkla ilişkiler ve reklamcılık sektöründe, gazete ve televizyon sektöründe olduğundan daha çok görev aldıkları görülmektedir. Gazete ve televizyon kanallarının hemen hepsinin sahipleri erkektir. Son yıllarda gazetelerde köşe yazarı, televizyon kanallarında program yapımcısı, kadınların sayısının artmasına karşın halen oranlar erkeklerin çok altındadır. Kadın yazarlar arasında çalıştıkları gazetenin baş yazarlığını yapan da yoktur. Erkek yazarların konuları politika, ekonomi, spor gibi alanlarda yoğunlaşırken, kadın yazarların konuları daha çok sağlık, yaşam, sanat gibi konularda yoğunlaşmaktadır. Sinema, televizyon, gazete ve dergilerde kadının genel olarak sunumu nasıldır? Kadınlar, kitle iletişim araçlarında geleneksel rolleriyle ya da cinsel kimlikleriyle ön plana çıkmaktadırlar. Kitle iletişim araçlarının çok sayıda kişiye ulaşması, kadınlar açısından olumlu gelişmelere neden olabilecekken, içerikte ve sunumdaki olumsuzluklar nedeniyle var olan toplumsal rolleri pekiştirilmektedir. Günümüzde kitle iletişim araçları, toplumsal cinsiyet rollerinin üretim sürecinde yer alan kurumlar arasındadır. Ancak kitle iletişim araçlarında sunulan kadın kimlikleri, kadına geleneksel rolleri dışında farklı bir kimlik sunamamaktadır. Kitle iletişim araçlarında kadın genel olarak ya geleneksel rolleriyle anne, eş, ev kadını, özverili kadın ya da cinsel kimlikleriyle ön plana çıkmaktadır. Kadının haber yapabilmesi için ise kadının tacize, tecavüze uğraması, kurban, şiddet görmesi, aldatılması, birisinin yuvasını yıkması, intihar etmesi gibi trajik olaylarda yer alması gerekir. Kadınların konu olduğu haberlerde magazinsel söylemle ve konuyla ilgisi olmayan fotoğraflarla verilmekte, kadınların cinsel kimliği ön plana çıkarılmaktadır. Kitle iletişimindeki yeni gelişmeler karşısında kadının konumu nedir? İletişim teknolojilerindeki gelişmeler göz önüne alındığında kadınların erkeklere oranla bu teknolojileri kullanma olanaklarının sınırlı düzeyde gerçekleştiği görülmektedir. Yeni iletişim teknolojilerinin kadınlar yararına ve kadınlar için kullanımı toplumsal değişim açısından çok önemlidir. Bu nedenle kadın kullanıcıların yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu olanakları keşfetmeye, kullanmaya ve böylelikle cinsiyet ayrımına dayalı ilişkilere müdahale etmeye çağrılması gerekmektedir. Oysa kadın iş gücü, yeni iletişim teknolojisinin veri işleme veya veri girişi yapma gibi tek düzey işlerinde kullanmaya mahkum edilmektedir. Yeni iletişim teknolojilerinin sağladığı yeni iş olanaklarından uzmanlık gücüne sahip olan erkekler yararlanmaktadır. Bu durumda kadınların yapması gereken yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu olanakları cinsiyetçi rol tanımlarının sınırlarını aşacak şekilde keşfetmek ve teknoloji kullanımını kadınlar lehine dönüştürmek olmalıdır. Televizyon ve video gibi kitle iletişim araçlarının kullanımı da kadınlar açısından erkeklerden farklılık göstermektedir. Erkekler televizyon izleme etkinliklerinde planlı ve dikkatli bir izleme sergilerken bu etkinlik rahatlatıcı bir işlev de görmektedir. Kadınlar program tercihinde ya da televizyonun teknik donanımında erkekler kadar aktif değillerdir. Bu nedenle televizyonun işlevi ve ona zaman ayırma kadın açısından farklı boyutlar taşımaktadır. Kadınlar ev işlerinin bir uzantısı olarak televizyonu izlemekte, bu izleme ise çoğu zaman bir göz atma niteliği taşımaktadır. Kendimizi sınayalım. 1. Popüler kültür ürünlerinin ağırlıklı hedef kitlesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Erkekler. B. Kadınlar. C. Çocuklar. D. Gençler. E. Yaşlılar. Doğru cevap B. Kadınlar. 2. Kitle iletişim araçlarında kadınların en çok görev aldığı alan aşağıdakilerden hangisidir? A. Yönetim. B. Muhabir. C. Sunucu. D. Teknik bölüm. E. Yapımcı. Doğru yanıt C. Sunucu. 3. Kitle iletişim araçlarında kadın genel olarak nasıl sunulmaktadır? A. Geleneksel kimlikte. B. Cinsel kimlikte. C. Geleneksel ve cinsel kimlikte. D. Çalışan kadın kimliğinde. E. Siyasal kimlikte. Doğru yanıt C. Geleneksel ve cinsel kimlikte. 4. Kadınlar yeni iletişim teknolojilerini nasıl kullanmaktadırlar? A. Sınırsız. B. Sınırlı. C. Cesur. D. Yetkin. E. Hiç kullanmıyorlar. Doğru yanıt B. Sınırlı. 5. Türk sinemasında kadını ele alan ilk film aşağıdakilerden hangisidir? A. Mürebbiye. B. Mine. C. Pençe. D. Gurbet Kuşları. E. Haremde Dört Kadın. Doğru yanıt C. Pençe. 6. Türkiye'de radyoda kadına yönelik program ilk kez hangi tarihte yayınlanmıştır? A. 1939. B. 1945. C. 1970, D 1974, E 1982. Doğru yanıt A 1939. 7. Osmanlı döneminde ülkemizde yayınlanan ilk kadın dergisi aşağıdakilerden hangisidir? A. Terakki Muhattarat, B. Aile Dostu, C. Kadınlar Alemi, D. Ayine, E. Mürüvvet. Doğru yanıt A. Terakki Muhattarat. 8. TRT1'de kadına yönelik programlar ilk kez hangi tarihte yayınlanmıştır? A. 1979, B. 1982, C. 1983, D. 1985, E. 1990. Doğru yanıt B. 1982. 9. 1923 yılında yayınlanan ilk kadın dergisi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kadın Yolu, B. Çalı Kuşu, C. Yıldız, D. Süs, E. Kadınca. Doğru yanıt D. Süs. 10. Türk sinemasında kadının birey olma sorununu, toplumun kadına bakışını ele alan filmlerin yapımı hangi yıllarda ağırlık kazanır? A. 1980, B. 1970, C. 1990, D. 2000, E. 1960. Doğru yanıt C. 1990. Ünite 11. Kadın Hareketi ve Örgütlenme. Kadınların örgütlenmesi neden önemlidir? Kadın hareketi bir birey olarak kadına saygınlık kazandırmayı amaçlar. Kadın hareketi birey olarak kadınları güçlü kılmaya yöneliktir. Ancak örgütlenme gerçekleştirilemediği, kadınların büyük çoğunluğunun bu örgütlenmeye dahil olamadığı durumlarda kadınların güçlü olması mümkün değildir. Kadın hareketi sistemli bir örgütlenme ile başarıya ulaşabilir. Kadınların bugün elde ettiği hakların temelinde örgütler aracılığı ile bir araya gelerek seslerini duyurmaları, bireysel çabaları kurumsal çabalara dönüştürerek daha güçlü olmayı hedeflemeleri vardır. Kadın hareketinin Türkiye'de geçirdiği süreçler nelerdir? Daha Osmanlı döneminde kadınlar kendi haklarını elde etmek, savunmak ve sorunlarına çözüm bulmak için bir araya gelirler. 1908 tarihinden itibaren kadınların savunuculuğunu yapan ve kadınlarla ilgili konularda duyarlılık yaratmayı amaçlayan pek çok örgüt kurulur. Bu örgütlerin tümü de kadınların durumunun iyileştirilmesini amaçlıyordu. Kadınların eğitilmesi, onlara iş fırsatları yaratılması, kılık kıyafetlerinin ve yaşam biçimlerinin modernleştirilmesi gibi. 1908'de İkinci Meşrutiyet'in ardından Fatma Aliye Hanım ilk kadın derneğini kurar. Cemiyeti İmdadiye. Bunu başka kadın dernekleri izler. Kadınlar örgütlerle bu dönemde dört farklı koldan kamusal alana girmişlerdir. Birincisi, kurucuları kadın olan kadın haklarını gerçekleştirmek amacına yönelik örgütlenmedir. İkincisi, yine kadınların kurdukları ama toplumsal yardımı amaçlayan örgütlerdir. Üçüncüsü, var olan örgütlenmeler içinde kadın kolu veya hanımlar heyeti adları ile oluşturulan örgütlenmelerdir. Dördüncüsü ise kadınların çeşitli amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak kurulan örgütlere üye olmaları ile örgütlü yaşama adım atmalarıdır. Osmanlı kadınlarının statüsü 1919-1923 yılları arasında verilen bağımsızlık savaşı sırasında yükselmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında kadınlar kamusal alandaki haklarını elde etmek için ciddi bir mücadele vermişlerdir. 1924'te Türk Kadınlar Birliği örgütü kurulmuştur. 1924 yılında kurulan Türk Kadınlar Birliği'nin amacı, kadınların düşünsel ve toplumsal alanlarda düzeylerini yükselterek onları siyasal ve toplumsal haklarını kullanacak sorumluluk ve bilince ulaştırmak ve yoksul ailelere, kadın ve çocuklara yardım etmektir. Türkiye'nin kadın örgütlenmesi tarihinde en durgun dönem 1935-1948 yılları arasıdır. 1948'den 1970'e kadar kadın derneklerinin sayısında hızlı bir artış gözlenir. Ancak birkaçı dışında bu derneklerin kadınların birey olarak güçlenmelerine yönelik olmaktan çok topluma hizmet ve yardım amaçlı faaliyetler sürdürdükleri söylenebilir. 1970 ve 1980 yılları Türkiye'nin en politikleştiği yıllardır. Bu dönemde kurulan kadın örgütleri sol partilerin uzantıları olan ve politik hedefler güden örgütlerdir. 1980 sonrası başlayan ikinci dalga kadın hareketi içinde kadınlar bireysel özgürlük taleplerini yükseltir. Hayatın her alanında cinsiyetçilikle mücadele etmeyi hedeflerler. Bu hareketin ivmesiyle ard arda oluşturulan ve pek çoğu feminist özellikler taşıyan kadın örgütleri, ataerkilliği sorgulayan söylemleriyle ve cinsler arası eşitsizliğe karşı çıkan eylemleriyle kadın sorununu Türkiye'nin politik gündeminde tutmayı başarırlar. 1980'lerde feminist örgütler dışında da başka kadın örgütleri kurulur. Bunlardan biri Semra Özal'ın 1986 yılında kurduğu Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı'dır. Diğer bir örgüt de 1986'da kurulan Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'dır. 1990'dan sonra kadın hareketinin en temel özelliği ise kadınların örgütlenme biçimlerindeki çeşitlilik ve kadın sorunlarının çözümüne yönelik yapıcı ve yaratıcı tavırdır. 1990 yılında Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi adıyla İstanbul'da ilk kadın kütüphanesi ve bilgi merkezi açılır. 9 Mayıs'ta Dayağa Karşı Dayanışma kampanyasının sonucunda İstanbul'da Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı kurulur. 1990 yılında diğer bir örgütlenme biçimi üniversitelerde başlar. İlk olarak İstanbul Üniversitesi'nde 1990 yılında Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi açılır. Bu merkezi diğerleri izlemiştir. Bunun yanı sıra ODTÜ, İstanbul, Ankara ve Ege Üniversiteleri kadın araştırmaları yüksek lisans programları çalışmalarına başlamışlardır. Devlet bünyesinde ise kadın konusunda ulusal mekanizma olan Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 1997 Çeşitli Mesleklerden Kadınlar Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği K-DERİ kurarlar. Kadınlar Meclisi sloganıyla harekete çeken dernek, kadın milletvekilleri sayısını artırmak için çalışmalarını sürdürmektedir. 1999 yılında ise İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu'nca baroların kadın komisyonları arasında bir bağ oluşturulması amacıyla TÜBAKKOM kurulmuştur. Bunların dışında halen 1996 yılında kurulan Uçan Süpürge, 1997 yılında kurulan Ana Kültür, 1999 yılında kurulan Kadınlar Dayanışma Vakfı, 2000 yılında kurulan Kadın 2000, 2002 yılında kurulan Kadın Girişimciler Derneği, kadınlarla ilgili çalışmalarını sürdüren, kadınlar açısından önemli olan örgütlerdir. Dünya Kadın Konferanslarının önemi nedir? Kadınların statüsünü yükseltmek için sürdürülen mücadeleler, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey çatısı altında 1946 yılında oluşturulan Kadının Statüsü Komisyonu'nun öncülüğünde farklı bir önem ve resmiyet kazanmıştır. Birleşmiş Milletler tarafından 1975 yılında Meksiko City'de 1. Dünya Kadın Konferansı düzenlenmiş, bunu takip eden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1995-1985 yılları arasındaki dönem kadın 10 yılı olarak ilan edilmiştir. Eşitlik, kalkınma ve barış hedeflerine ulaşmayı amaçlayan kadın 10 yılın ana teması istihdam, sağlık ve eğitim olarak belirlenmiştir. Meksika Konferansı ve Kadın 10 Yılı bağlamında yapılan uluslararası ve ulusal çalışmalar sonucunda 127 ülkede eşitlik mekanizmaları kurulmuş, Birleşmiş Milletler bünyesinde de kadının ilerlemesi için araştırma ve eğitim enstitüsü, kodluyorum, INSTRAW, INSTRAW, Birleşmiş Milletler Kadın İçin Kalkınma Fonu, kodluyorum, UNIFEM, UNIFEM oluşturulmuştur. 10 yıllık dönemin ilk yarısında gelişmeleri gözden geçirmek için 1980 yılında Kopenhag'da, Danimarka'da 2. Dünya Kadın Konferansı düzenlenmiştir. Burada kadınların durumunun iyileştirilmesi için alınacak önlemleri belirleyen hareket planı kabul edilmiştir. 2. Dünya Kadın Konferansı'nın ardından 1979 yılında Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi, kodluyorum, CEDAW, CEDAW Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir ve 1980 yılında üye ülkelerin imzasına açılmıştır. 15-26 Temmuz 1985 tarihinde Nairobi'de, Kenya, kadın için eşitlik, kalkınma ve barış konularında Birleşmiş Milletler Kadın 10 Yılı'nın başarılarının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi konusunda 3. Dünya Konferansı gerçekleştirilmiş ve 157 ülkenin resmen temsil edildiği pek çok hükümetler arası organizasyon ve kuruluşun katıldığı konferansta kadının ilerlemesi için Nairobi ileriye yönelik stratejileri kabul edilmiştir. 4-15 Eylül 1995 tarihinde ise Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey'in kararıyla Pekin'de Çin bir taahhütler konferansı olarak planlanan 4. Dünya Kadın Konferansı gerçekleştirilmiştir. 189 ülke temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen konferansın sonucunda Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu isimli iki belge kabul edilmiştir. 4. Dünya Kadın Konferansı'ndan bu yana meydana gelen gelişmeleri değerlendirmek ve yeni eylem ve girişimleri belirlemek amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından bir özel oturum yapılması kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede 5-9 Haziran 2000 tarihleri arasında New York'ta Kadın 2000, 21. yüzyıl için toplumsal cinsiyet eşitliği, kalkınma ve barış konulu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurul özel oturumu gerçekleştirilmiştir. Hükümetler 10 maddeden oluşan siyasi deklarasyonla 1976-1985 yıllarının bir özeti niteliğinde olan Nairobi ileriye dönük stratejiler ile 1995 Pekin Deklarasyonu ve Pekin Eylem Planı'na konulan hedefler ve bu hedeflere bağlılıklarını, ayrıca Pekin Eylem Platformu'nda yer alan 12 kritik alanda verdikleri taahhütleri teyit etmişlerdir. Sonuç olarak Dünya Kadın Konferansları, tüm dünya kadınlarının örgütlü katılımıyla gerçekleştirilen, kadınların hakları için mücadele ettikleri, bu mücadele sonunda seslerini duyurarak sorunlarına dikkat çekmeyi başardıkları çok önemli bir toplantıdır. Üniversite araştırma ve uygulama merkezlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının önemi nedir? Ülkemizde kadın statüsünü yükseltmek, bilimsel araştırmalar yapmak ve eğitim programları hazırlamak amacıyla üniversitelerde kadın araştırma ve uygulama merkezleri kurulmuştur. İstanbul'da İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi, Ankara'da Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, İzmir'de Ege Üniversitesi, Gaziantep'te Gaziantep Üniversitesi, Mersin'de Mersin Üniversitesi, Van'da 100. Yıl Üniversitesi ve Adana'da Çukurova Üniversitesi'nde olmak üzere 8 büyük ilde 13 merkez kurulmuştur. Ülkemizde kadınlara yönelik politika ve uygulama. Gönüllü kadın kuruluşları kuruldukları günden itibaren hükümetlerin politika ve uygulamalarını kadınların her alandaki haklarını elde etme yönünde etkileyip belirlemektedirler. sivil toplum örgütlerinin merkezi ve yerel yönetimleri denetleme ve yetersiz kaldıkları alanlarda destekleme görevleri bulunmaktadır. Gönüllü kadın kuruluşlarının ortak amacı ise kadınların toplumsal yaşamın tüm aşamalarına etkin katılımını sağlamak, kadın sorunları konusunda duyarlılığı artırmak, bu konularda ilgili kurum ve kuruluşlara baskı yapmaktır. Gönüllü kuruluşlar toplumda sessiz, kadının sesi olmakta, kadının hareketinin gelişiminin önemli bir boyutunu üstlenmektedir. Kendimizi sınayalım. 1. Türkiye'de kadın örgütlenmesindeki en durgun dönem aşağıdakilerden hangisidir? A. 1908-1919 B. 1935-1948 C. 1948-1970 D. 1970-1980 E. 1990 ve sonrası. Doğru yanıt B. 1935-1948 2. Kaderin asıl amacı nedir? A. Kadınların politikada etkili ve eşit temsilini sağlamak. B. Sığınma evi açmak. C. Kadın emeğini değerlendirmek. D. Kadın çalışmalarını toplamak. E. Araştırma yapmak. Doğru yanıt A. Kadınların politikada etkili ve eşit temsilini sağlamak. 3. Kadının statüsünü yükseltmek için verilen mücadeleler uluslararası düzeyde hangi yıl resmiyet kazanmıştır? A. 1925 B. 1946 C. 1970 D. 1975 E. 1990 Doğru yanıt B. 1946 4. Üniversite Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Bilimsel araştırma yapmak. B. Kaynak sağlamak. C. Yürüyüş düzenlemek. D. Kadın fonu oluşturmak. E. Seçimlerde destek sağlamak. Doğru yanıt A. Bilimsel araştırma yapmak. 5. Dünya Kadın Konferansı ilk hangi yıl yapılmıştır? A. 1950 B. 1975 C. 1980 D. 1985 E. 1990 Doğru yanıt B. 1975 6. Kadın Eserleri Kütüphanesi hangi tarihte kurulmuştur? A. 1960 B. 1980 C. 1990 D. 1995 E. 2000 Doğru yanıt C. 1990 7. Morçatı Kadın Sığınağı Vakfı hangi tarihte kurulmuştur? A. 1960 B. 1980 C. 1990 D. 1995 E. 2001 Doğru yanıt C. 1990 8. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi ilk defa hangi üniversitede kurulmuştur? A. Ankara Üniversitesi B. İstanbul Üniversitesi C. Orta Doğu Teknik Üniversitesi D. Marmara Üniversitesi E. Hacettepe Üniversitesi Doğru yanıt B. İstanbul Üniversitesi 9. Ülkemizde kurulan ilk kadın derneğinin adı nedir? A. Teali-i Nisvan Cemiyeti B. Osmanlı Türk Hanımları Esirgeme Derneği C. Cemiyeti İmdadiye D. Osmanlı Hilali Ahmer Hanımlar Heyeti E. Osmanlı Müdafaa-i Hukuku Nisvan Cemiyeti Doğru yanıt C. Cemiyeti İmdadiye 10. Türk Kadınlar Birliği hangi tarihte kurulmuştur? A. 1908 B. 1918 C. 1921 D. 1923 E. 1924 Doğru yanıt E. 1924 Kitabın sonu 16 Şubat 2008 sayfa 217